Ayrım 7, Duman Olan Adam, May Sioval, sayfa 93. Girişteki hol boştu, resepsiyon görevi gören masanın arkasındaki rafta bir tomar pasaport duruyordu. En üstteki pasaport bir Finlandiyalıya aitti. Hemen altında tanıdık yosun yeşili iki pasaport duruyordu. Martin Beck gelişi güzel bir şekilde elini uzatıp birini aldı. Pasaportu açtığında Ari Böck'in yanında tanıştığı adamın cam gibi gözleriyle karşılaştı. Ted Radeberger, seyahat acentesi memuru, Hamburg, 1935 doğumlu. Anlaşılan hiç kimse ona yalan söyleme zahmetine girmemişti. Martin Beck'in dönüş yolunda şansı yaver gitmemişti. Modern ve hızlı giden bir feribota denk geldi. Güverteleri kapalıydı ve dizel motorları gurulduyordu. Çok az yolcu vardı. Ona en yakında oturan parlak elbiseli, renkli şallı yaşlıca iki kadındı. Kucaklarında kocaman beyaz bohçalar vardı ve tahminince kırsal kesimden gelmişlerdi. Salonun uzak ucunda kahverengi fötür şapkalı, ciddi görünümlü, orta yaşlı bir adam oturuyordu. Elindeki evrak çantası ve yüzüne baktığınızda memur olduğunu tahmin edebilirdiniz. Mavi takım elbiseli, uzun boylu bir adam huzursuzca bir sopayı çakıyla oyuyordu. Merdivenlerin bittiği sahanlıkta üniformalı bir polis memuru kağıt bir külahtan 8 rakamı şekilde bisküviler yiyor, arada bir de kel kafalı, siyah bıyıklı, iyi giyimli, ufak tefek bir beyefendiyle konuşuyordu. Oyuncak bebek gibi iki çocuklu genç bir çift tüm bu yolcu yelpazesini tamamlıyordu. Martin Beck birlikte yolculuk ettiği gruba kasvetle baktı. Bu keşif gezisi tam bir felaketti. Ari Boeck'in doğruyu söylemediğini ima eden hiçbir iz yoktu. Bu amaçsız görevi üstlenmeyi kabul ettiği için içinden küfürler savurdu. Bu davayı çözme ihtimali gittikçe uzaklaşıyordu. Martin Beck yapayalnızdı ve kafasında bir tane bile fikir yoktu. Üstüne üstlük diyelim ki bir fikir bulsa bu sefer de hayata geçirecek kaynaklardan mahrumdu. En kötüsü de içten içe derinde bir yerde içgüdülerinin iyi çalışmadığının da farkındaydı. Sadece içindeki polislik ruhu ya da buna her ne denirse o iş başındaydı. İşte bu aynı ruh yüzünden Kohlberg mesai dışındaki vaktini feda etmişti. Martin Beck'i önüne çıkan her görevi üstlenmeye ve çözmek için canını dişine takmaya iten bir meslek hastalığıydı bu. Martin Beck otele döndüğünde saat 4'ü çeyrek geçiyordu ve yemek salonu kapanmıştı. Öğle yemeğini kaçırmıştı. Odasına çıktı, duş alıp bornozunu giydi. Uçakta satın aldığı viski şişesinden bir fırt içti. Tadı yakıcı ve nahoş geldi. Sonra banyoya geçip dişlerini fırçaladı. Camdan dışarıya yaslanıp dirseklerini pencere pervazına koydu ve tekneleri seyretti. Bu manzara hiç de onu eğlendiremedi. Hemen altında dışarıdaki masalardan birinde teknedeki yolculardan biri oturuyordu. Mavi takım elbiseli adam oradaydı. Masasına bir bira konmuştu ve hala o sopayı çakıyla oyuyordu. Martin Beck kaşlarını çatıp gıcırdayan yatağa uzandı. Bir kez daha bu durum kapanmıştır diye düşündü. Er ya da geç polisle irtibat kurmak zorundaydı. Şaibeli bir durumdu ve kimsenin hoşuna gitmeyecekti. Şu noktada bu durum kendisinin bile hoşuna gitmiyordu. Akşam yemeğine kadar olan vakti lobideki tekli koltukta boş boş oturarak harcadı. Odanın diğer tarafında işlemeli yüzüğü olan gri saçlı bir adam Macar gazetesini okuyordu. Kahvaltıda ona dimdik bakan adamdı bu. Martin Beck uzunca bir süre adama baktı ancak adam sakin bir şekilde kahvesini yudumladı. Çevresinden bir haber görünüyordu. Martin Beck akşam yemeğinde mantar çorbası ve Balaton Gölü'nden çıkarılan bir çeşit balık yedi. Yanında da keyifle bir kadeh beyaz şarap içti. Küçük orkestra Liszt ve Strauss ve benzeri üst sınıftan bestecilerden eserler çaldı. Şahane bir akşam yemeğiydi. Ancak Martin Beck yine de halinden pek memnun değildi. Garsonlarsa ölüm döşeğindeki bir diktatörün başında pervane olan doktorlar misali etrafına üşüşüyordu. Martin Beck kahve ve brandisini lobide içti. Yüzüklü adam hala salonun diğer ucunda gazetesini okuyordu. Bir kez daha yanında bir fincan kahve duruyordu. Birkaç dakika sonra adam kol saatine baktı. Martin Beck'e şöyle bir bakış attıktan sonra gazetesini katladı ve kalkıp yaklaşmaya başladı. Martin Beck polisle temasa geçip geçmeme ikileminden kurtulmuştu. İlk adımı onlar atacaktı. 23 yıllık meslek deneyimi sayesinde bir polisi yürüyüşünden rahat tanıyabiliyordu. 12. Bölüm. Gri takım elbiseli adam üst cebinden bir kartvizit çıkarıp masanın kenarına koydu. Martin Beck ayağa kalkarken karta göz ucuyla baktı. Sadece isim yazıyordu. Wilmos Schluka. Oturabilir miyim? Adam İngilizce konuşuyordu. Martin Beck başıyla onayladı. Polisim. Ben de dedi Martin Beck. Fark ettim. Kahve? Martin Beck başını salladı. Polis teşkilatından gelen adam iki parmağını kaldırdı ve neredeyse aynı anda garson iki fincanla yanlarında bitti. Kahveci bir millet oldukları kesindi. Ayrıca buraya bir soruşturma için geldiğinizi de fark ettim. Martin Beck hemen cevap vermedi. Burnunu ovuşturup düşündü. Elbette bu hayır hiç değil, buraya turist olarak geldim ama görüşmek istediğim bir arkadaşıma ulaşmaya çalışıyorum demesi için doğru zamandı. Ondan beklenen herhalde buydu. Schluka acelesi olan birine benzemiyordu. Büyük bir keyifle duble espressosunu yudumladı. Kim bilir kaçıncıydı? Martin Beck adamın gün içinde en az 3 kahve içtiğini görmüştü. Adam kibar ancak resmi davranıyordu. Gözleri dostça bakıyordu ama çok profesyoneldi. Martin Beck derin düşünmeye devam etti. Bu adam sahiden polisti. Ancak şimdiye dek bildiği kadarıyla dünya üstünde vatandaşların polise doğruyu söylemek zorunda olduklarını belirten bir kanun yoktu. Maalesef. Evet dedi Martin Beck, doğru. O halde en mantıklısı önce bize danışmak olmaz mıydı? Martin Beck bu soruya cevap vermemeyi yeğledi. Birkaç saniye durduktan sonra diğer adam düşüncelerini sıraladı. Hani gerçekten soruşturma gerektiren bir şey meydana gelmiş olsaydı dedi. Bana verilen resmi bir görev yok. Bize de gelen bir şey yok. Yalnızca çok muğlak ifadelerle bir soruşturma yapıldığı söylendi. Bir diğer deyişle bir şey olmuş değil. Martin Beck kahvesini yudumladı. Son derece sert bir kahveydi. Bu konuşma beklediğinden daha nahoş bir şekilde gelişiyordu. Ancak her koşulda bir otel lobisinde kendini tanıtma zahmetine bile girmeyen bir polis memurunun ona nutuk çekmesine göz yumacak değildi. Ancak yine de buradaki polis Alf Matson'un eşyalarına bakmaya değer olduğunu düşünmüş dedi. Sıradan bir yorumdu ama hedefi 12'den vurdu. Bununla ilgili bir bilgim yok dedi Schluka hızlıca. Bu arada kendinizi tanıtır mısınız? Ya siz? O kahverengi gözler çabucak değişti. Adam asla zararsız bir tip değildi. Schluka elini iç cebine attı, cüzdanını çıkarıp açtı. Hızlı ve gayet olağan bir tavırla yapmıştı. Martin Beck bakma zahmetine bile girmedi. Ancak anahtarlığına taktığı servis rozetini gösterdi. Bu geçerli bir kimlik değil dedi Schluka. Bizim ülkemizde oyuncakçılardan çeşit çeşit rozet alabilirsiniz. Bunda pek de haksız sayılmazdı. Martin Beck bu konuyu daha fazla tartışmaya değer bulmadı. Kimlik kartını çıkardı. Pasaportum resepsiyonda. Diğer adam kartı uzun uzadıya ve kılı kırk yararak inceledi. Geri verirken ne kadar kalmayı planlıyorsunuz dedi. Vizem ay sonuna kadar geçerli. Schluka bütün konuşma boyunca ilk kez gülümsedi. Samimi bir tebessüm değildi ancak ne anlama geldiğini çözmek çok da zor değildi. Macar kahvesinin son yudumunu içti, ceketinin düğmesini ilikleyip şöyle dedi. Sizi durdurmak gibi bir niyetim yok gerçi, doğal olarak istersem yapabilirim. Anladığım kadarıyla buradaki işiniz özel ve gizli. Öyle kalacağını ve kimsenin çıkarına bir zarar vermeyeceğinizi varsayıyorum. ''Siz yine de beni takip etmeyi sürdürebilirsiniz elbette.'' Schluka cevap vermedi, gözleri soğuk ve düşmanca bakıyordu. ''Gerçekten ne yaptığınızı sanıyorsunuz?'' dedi. ''Siz ne sanıyorsunuz?'' ''Bilmiyorum, hiçbir şey olmadı. Sadece biri kayıplara karıştı.'' ''Kim demiş?'' ''Ben diyorum.'' ''O halde yetkililere gidip bu meselenin olağan yoldan soruşturulmasını talep etmelisiniz.'' dedi Schluka hızlı bir şekilde. Martin Beck parmaklarını sırayla masaya vurdu. Adam kayıp, orası su götürmez bir gerçek. Diğer adam anlaşılan tam oradan ayrılmak üzereydi. Tekli koltukta dimdik oturmuştu, sağ elini kolçağa koymuştu.
Bu cümleyle esasında yani benim anladığım kadarıyla bahsi geçen kişinin son iki haftadır bu otelde görülmediğini kastediyorsunuz. Geçerli bir oturum izni var ve ülke sınırları içinde özgürce seyahat edebilir. Hali hazırda burada 200 bin turist var. Çoğu gecelerini çadırda ya da arabalarında uyuyarak geçiriyor. Bu adam Szeged ya da Debrecen'de olabilir. Yüzmek için Balaton Gölü'ne gitmiş olabilir.
Alf Mattsson buraya yüzmeye gelmedi.
Öyle mi? Her neyse, turist vizesi var. Neden sizin deyiminizle kayıplara karışsın? Örneğin gelmeden önce dönüş biletini ayırtmış mı?
Son soru düşünmeye değerdi. Bu soruyu yöneltme biçiminden adamın cevabı zaten bildiği belli oluyordu. Şiluka ayağa kalktı. Bir saniye dedi Martin Beck, size bir şey sormak istiyorum.
Lütfen, ne bilmek istiyorsunuz?
Alf Mattsson otelden ayrıldığında oda anahtarı yanındaydı. Ertesi gün üniformalı bir polis memuru tarafından anahtar buraya bırakıldı. Polis o anahtarı nereden almıştı? Şiluka en az 15 saniye boyunca Martin Beck'e dümdüz baktı. Ardından maalesef bu soruya cevap veremem, hoşça kalın dedi. Lobinin içinde hızlı adımlarla yürüdü, vestiyerin önünde durdu, içinde tüy olan kahverengi gri şapkasını aldı ve sanki bir şey düşünür gibi şapkası elinde durdu. Ardından arkasını dönüp Martin Beck'in masasının yanına tekrar gitti.
''Buyurun, pasaportunuz.''
''Teşekkürler.''
''Sandığınız gibi resepsiyonda değildi, yanılmışsınız.''
''Evet.'' dedi Martin Beck. Karşıdaki adamın bu davranışını pek eğlendirici bulmadığından bakışlarını adama doğrultma zahmetine bile girmedi. Şuluka orada dikilmeye devam etti.
''Yemekleri nasıl buldunuz?'' diye sordu.
''Güzel.''
''Buna sevindim.''
Macar adam sanki bunu içtenlikle söylemişti. Martin Beck kafasını kaldırıp baktı.
''Görüyorsunuz ya,'' diye açıkladı Şiluka, ''bugünlerde burada hiç dramatik ya da heyecanlı bir şeyler olmuyor. Geldiğiniz yer ya da Londra ya da New York gibi değil.''
Bu kombinasyon gerçekten hayret uyandırıcıydı.
''Geçmişte bir hayli yaşandı ne de olsa,'' dedi Şiluka ağırbaşlı bir edayla. ''Biz artık barış ve huzur istiyoruz. Başka şeylerle ilgiliyiz. Yemek mesela. Şahsen ben kahvaltıda 4 kalın dilim bacon ve sağında 2 yumurta yedim. Öğle yemeğinde balık çorbası ve galeta unundan kızartılmış sazan yedim. Tatlı olarak da elmalı strudel.''
Durdu, ardından düşünceli bir halde.
''Çocuklar yağlı bacon sevmiyor tabii,'' dedi. ''Onlar genelde sıcak kakao ve tereyağlı tatlı çörek yiyip okula gidiyor.''
''Hı hı.
Evet, bu akşam da pilavlı ve paprika soslu dana şinitzel yiyeceğim. Fena değil. Siz bu arada balık çorbasından tattınız mı?''
''Hayır.''
Sayden de o balık çorbasıyla ilk akşamında karşılaşmıştı. Fakat bunun Macar polisiyle ne alakası olduğunu anlamıyordu. ''Kesinlikle denemelisiniz, şahane. Ama Matya'da daha güzel yapıyorlar. Buraya yakın sessiz bir restoran. Bir ara vakit ayırıp gitmelisiniz, diğer turistlerin yaptığı gibi.''
''Hı hı.
Fakat sizi temin ederim, ondan da iyi balık çorbası yapan bir yer biliyorum. Budapeşte'nin en iyi balık çorbası. Lahos Ut'ta yer alan küçük bir mekanda. Turistler oranın yolunu pek bilmez.'' Öyle bir çorba içmek için Şeget'e kadar gitmeniz lazım.
Hı hı. Şiluka yemek konusunda bu açıklamaları yaparken gözle görülür şekilde gaza gelmişti. Şimdi kafasını toplamışa benziyordu. Kol saatine baktı. Herhalde dana şinitzelini düşünüyordu.
Budapeşte'yi gezip görmeye vaktiniz oldu mu?
Biraz. Güzel bir şehir.
Evet, güzeldir değil mi? Palatina kaplıcalarına gittiniz mi?
Hayır.
Ziyarete değer. Yarın gitmeyi planlıyorum. İsterseniz beraber gideriz.
Neden olmasın?
Harika. O zaman yarın saat 2'de girişte buluşuruz.
Hoşça kalın.
Martin Beck bir süre oturup düşündü. Bu tatsız konuşma huzurunu kaçırmıştı. Şiluka'nın tavrında son anda bir değişiklik olması Martin Beck'in fikrini değiştirmeye yetmemişti. Her zamankinden daha yoğun bir şekilde uyuşmayan bir şeyler olduğu hissi vardı içinde ve aynı anda kendi acizliği iyice belirginleşiyordu.
Saat 11:30 civarı yemek salonu boşalmaya başladıktan sonra Martin Beck odasına çıktı. Soyunduktan sonra bir saniye açık camın önünde durup ılık akşam havasını içine çekti. Parlak yeşil, kırmızı ve sarı ışıklarla aydınlatılmış bir tekne süzülerek nehirden geçti. İnsanlar güvertede dans ediyordu ve suyun üstünden kesik kesik müzik sesleri geliyordu. Birkaç kişi otelin önündeki masalarda oturuyordu. İçlerinden biri koyu, dalgalı saçlı, 30'lu yaşlarında uzun boylu bir adamdı. Önünde bir kupa bira duruyordu ve adam resmen eve gitmiş, mavi takım elbisesine açık gri bir taneyle değiştirmişti. Martin Beck pencereyi kapatıp yattı. Sonra karanlıkta uzanıp düşündü. Polis bilhassa Alf Madsen ile ilgilenmiyor olabilirdi. Ancak Martin Beck ile kesinlikle çok ilgiliydiler. Uzun zaman geçtikten sonra uyuyabildi. 13. Bölüm. Martin Beck otelin hemen önündeki taş trabzanların gölgesinde oturup gecikmiş kahvaltısını etti. Budapeşte de 3. günüydü ve tıpkı bir öncekiler gibi ılık ve güzel bir gündü. Kahvaltı saati bitmek üzereydi. Misafirlerden yalnızca o ve birkaç masa ötede sessiz sessiz oturan ihtiyar bir çift kalmıştı. Sokakta ve rıhtımda bir sürü insan dolaşıyordu ve çoğu da çocuklu, bebek arabalı annelerdi. Sopalı, uzun boylu esmer adam ortalıkta gözükmüyordu. Bu da Martin Beck'in artık takip edilmediği anlamına gelmiyordu tabii ki. Polis teşkilatı elbette büyüktü ve nöbet değişimi yapılıyordu. Bir garson yanına gelip masasını topladı.
''Frühstück nicht gut.''
Martin Beck'in dokunmadığı salama mutsuzca baktı. Martin Beck kahvaltının leziz olduğuna onu temin etti. Garson gidince otelin standından satın aldığı kartpostalı çıkardı. Arka planda köprülerden biri görünen Tuna nehrinde ilerleyen yandan çarklı bir vapur resmiydi. Standta çalışan kadın onun için karta pul basmıştı ve Martin Beck bu kartı kime yollasam diye bir an düşündü. Ardından Motala polis istasyonundaki Gunnar Ahlberg'e birkaç cümle karalayıp kartı tekrar cebine soktu. Ahlberg ile 2 yaz önce Motala'daki Göta kanalında bir kadın cesedi bulunduğunda tanışmıştı. 6 aylık soruşturma döneminde yakın arkadaş olmuşlar ve o günden bu yana arada sırada görüşmeyi sürdürmüşlerdi. O dönemde katili aramak ve bu davayı çözmek Martin Beck için şahsi bir mesele haline gelmişti. Aylar aylar boyu o davadan başka hiçbir şey düşünmemesini sağlayan sadece içindeki polis değildi. Şimdi ise burada Budapeşte de elindeki göreve karşı ilgi duyması için büyük bir mücadele veriyordu. Martin Beck orada otururken kendini aptalca işe yaramaz hissetti. Önünde Schluka ile buluşmadan önce tüketmesi gereken saatler vardı ve aklına gelen tek yapıcı düşünce Ahlberg'e atacağı kartı postalamaktı. Schluka'nın ondan Matson'un dönüş bileti ayırtıp ayırtmadığını kontrol etmesini istemesi, Martin Beck düşünemeden istemesi onu sinir etmişti. Haritasını açtı, hava yolu şirketinin ofisinin yerini buldu, otelin yakınlarındaki bir meydandaydı. Ardından ayağa kalktı, yemek salonu ve fuayede yürüdü. Kartpostalı otelin önündeki kırmızı posta kutusuna attı. Sonra şehir merkezine doğru yürümeye başladı. Meydan genişti, dükkanlar ve seyahat acenteleriyle doluydu. Yoğun trafik vardı. Birçok insan çoktan kaldırımdaki kafede oturmuş, küçük masalarda kahve içiyordu. Martin Beck bu kafenin dışında sokağın altına inen bir merdiven gördü. Tabelanın üstünde Földalatti yazıyordu ve Martin Beck bu kelimenin tuvalet anlamına geldiğini düşündü. Yapış yapış ve terli hissediyordu. Hava yolu ofisini ziyaret etmeden önce aşağı inip elini yüzünü yıkamak istedi. Çaprazlama karşıdan karşıya geçti ve yerin altına inen evrak çantalı 2 beyefendiyi takip etti. Hayatında gördüğü en küçük metronun içine inmişti. Platformda yeşil ve beyaza boyalı camla kapatılmış ve alçak tavanı dekoratif, dökme demir sütunlarla desteklenmiş bir ahşap büfe duruyordu. Yolcularını bekleyen tren etkili bir vasıtadan ziyade bir Luna Park'ın cüce boyutlu trenine benziyordu. Martin Beck bunun Avrupa'nın en eski yeraltı treni olduğunu hatırladı. Ücreti ödedi, bilet aldı ve küçücük cilalı vagonun içine adımını attı. Geçen yüzyılın sonunda açılışını yaptıktan sonra yolculuk eden İmparator Franz Joseph'in bindiği vagonun ta kendisi bile olabilirdi bu. Kapılar kapanmadan önce bir duraklama oldu. Tren çalışmaya başladığında vagon dolmuştu. Vagonun ortasındaki küçük platformda üç erkek ve bir kadın dikiliyordu. Sağır ve dilsizdiler ve işaret dilinde canlı canlı sohbet ediyorlardı. Tren üçüncü kez durunca hala hevesle el kol hareketleri yaparak indiler. Platform tekrar dolmadan önce Martin Beck vagonun diğer ucunda yarı ona dönük oturan adama dikkat edebildi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 108.